Ayrım 9. Namusçular Kemal Tahir. Sayfa 142. Bak Abu Zer, eğer anan söyleseydi onları kollasaydın, cezan idamdan Mehmet gibi 15 seneyi inerdi. Bizim millet cahil olduğundan ifade vermesini bilmez. Karıdan şüphelenince kanun vurmayacaksın, boşayacaksın diyor. Ama şüphelenmeden apansız üstlerine varır da kötülükte rastlar vurursan o zaman mesele başkalaşıyor. Erkek kısmı aklını kaybediyormuş. İstanbul'da böyle bir vaka oldu. Bir şoför karısından şüpheleniyor, lakin kimseye fark ettirmiyor. Karının oynaşı oğlanın en aziz arkadaşı. Hangi gün nerede buluştuklarını iyice öğreniyor. O gün şirkete gidince doktora çıkmış, hasta olduğuna dair bir rapor almış. Eve uğramış, bakmış karı yok, komşulara sormuş, anasına gitti demişler. Anasına gitmiş, koca karı buraya gelmedi demiş. Öyleyse söyle de eve erken dönsün, ben hastayım valide demiş. Doğru arkadaşının evine. Kapıyı çalmış, arkadaşı açar açmaz herifi göğüsleyip içeri dalmış. Karı karyolada anadan doğma yatıyor. Kocasını görür görmez yatağın altına girmiş. Oğlan eğilmiş, tabancayı boşaltmış. Gitmiş karakola teslim olmuş. İfadesinde ben bunca senelik karımdan hiç şüphelenmemiştim. O gün hastalandım, eve geldim. Kaynanama gitmiş olduğunu anlayınca oraya gittim. Sonra evde kimse yok, arkadaşa uğrayayım da bir çay pişirteyim dedim. Kapıyı açıp beni görür görmez benzi attı, kekeledi. Hayrola dedim, demedim içeriden bir karı sesi. Arkadaşımın adını seslendi. Karımın sesini tanıdım, odaya yürüdüm, sonrasını bilmiyorum. 14 ay verdiler, yattı çıktı.
İyi ama bey, biz bu usulleri bilmeyiz, biz Kürdüz.
Kabahat sizde değil, kabahat evvela fıkaralıkta, sonra cahillikte. Fıkaralık şu sebepten kabahatli ki, karıyı parayla satın alıyorsunuz, kötü yola saptığını sezince boşayamıyorsunuz. Kolay mı? 300 lira masraf etmişsiniz, batmışsınız. Halbuki adam bindiği kısrağı bilmez mi? Karının fikri bozulunca su vermesinden bellidir. Lakin doluya koyarsın almaz, boşa koyarsın dolmaz. Sopa atarsın, kötü söylersin. Daha beter yüz göz olursunuz. Cahillik sonra yakanıza sarılır. Şunu yakalayıp hovardasıyla birlikte öldüreyim dersiniz. Cahil adam aklına bir şey kilitledi mi kurtulamaz. Konu komşu da vur namusunu temize derler.
Haklısın bey.
Boşamalı gitsin.
Lakin adamın nefsi bırakıyor mu? Adam öcünü arayacak oluyor.
Peki zenginler neden bizim gibi düşünmüyorlar?
Bırak namertleri, zengin demek namussuz demek.
Hepsi değil tabii, zengin kısmının da elbet namussuzu var. O karıyı boşar kurtulur. 2 ay sonra parayı sayar, 15 yaşında bir kız daha alır.
Mehmet ağır ağır sordu. Kızı kötü yola düşerse?
Oraya hiç aldırmaz, meseleyi biraz da unutturur da birisine veriverir. Tahsiller Dursun Efendi güldü.
Hakkın var beyim, bizde bir Nail Ağa vardı, şimdi para babasıdır. Parayı pezevenklikte kazandı. Bu Malatya'ya çalgılı kahveyi ilk defa o açtı. Bir gün paydostan sonra Mazmanoğlu'yla çekişmişler. Mazmanoğlu kavat diyecek olmuş, Nail Ağa gülmüş. Okumak yazmak da bilmez, otelin katibini çağırmış. Yaz şuraya bir kavat kelimesi demiş. Katip kocaman bir kavat yazmış. Ağa cebinden keseyi çıkarmış, şarkadak altını devirmiş. Haydi Mazmanoğlu oku bakalım demiş. Akıllı adamlar gülmüşler. Mazmanoğlu Allah belanızı versin demiş yürümüş. Sen parayı bilir misin?
Bir de paralı adam sinirli olmuyor, işi tıkırında, düşünüyor besbelli. Diyor ki bir orospu yüzünden hapse gireceğiz, kârımız kesilecek. Adam sen de, affederim gider kaltak diyor. Sen halbuki zaten barut gibisin, yarı aç yarı tok. Köy yerinde karın kızın kötü yolda değilken odaya koymazlar. Bir de aldığına kara bulaşmışsa iki adam arasına hiç çıkılmaz. Her dert fıkaranın başında arkadaşlar. Asıl namussuzluk bu devirde fıkaralık.
Mehmet yere bakarak ihtiyatla sordu. Demek bizim cezayı temyiz tasdik eder mi beyim?
Belli olmaz Mehmet, biz elimizden geleni yapacağız. Namuslarına kalmış bir mesele.
Sizin kız kerhaneye düşerse ne halt edersiniz diye yaz.
Yazacağız.
Vicdanları varsa?
Kayserili Tevfik elini kaldırdı. Vicdanı karıştırma.
Bu sırada kapıdan içeriye Kavat Alo girdi. 50-55 yaşlarında, saçları sakalları bembeyaz fakat son derece güçlü kuvvetli bir adamdı. Bacağında beyaz bir dondan başka elbisesi yoktu. Pazıları, göğüs adaleleri pehlivana benziyordu. ''Ulan burada mısınız reziller?'' diye bağırdı. Gözleri pek fena gördüğü için yaklaşınca İstanbulluyu fark ederek durakladı.
''Kusura bakma bey, seni fark edemedim. Ben bu namussuzları arıyorum sabah beri.''
''Kimleri arıyorsun alo?''
''Hüseyin ile Ahmet'i, ikisinin de tepelerine dikildi.'' Balyoz gibi yumruklarını başlarının üzerinde savurmaya başladı. ''Ulan avratlarını, ettiğimin kavatları, sabah beri ulan deyyuslar, ulan kelime-i şehadet getirin, elden gidiyorsunuz, düşün önüme, yalla, Bedri Efendi çağırıyor, nerede bizim pezevenkler, şunları sür getir dedi, haydi.''
Herkes ve herkesle beraber Hüseyin'le Ahmet de gülmeye başladılar. Kavat Alo bir nara attı.
''Kalkın dedim avratlarını, ulan kalkın.''
Namusçular gözleriyle müsaade isteyerek kalktılar. Kavat Alo iterek onları dışarı çıkardı. Kavat Alo da adı üstünde namusçulardandı. O da karısını vurduğundan 18 seneye mahkum edilmişti. İstanbullu içini çekti. Dursun Efendi gözlüğünü düzeltti.
''Ne oldu bey, sen daha bizim namussuz Bedri'nin tayfasına alışamadın mı?''
''Alışamadım Dursun Efendi.''
''İstidadın yok.''
''Hamdolsun evet.''
''İstidadın yok dedim ya, bak görürsün 15 güne varmaz Mehmet'i nasıl alıştırırlar.''
Mehmet korkuyla sordu. ''Beni neye alıştıracaklar Dursun Efendi?''
''Okumaya alıştıracaklar.''
''Allah razı olsun, Şeyh Yusuf Efendi de alıştıracak. Ben Kur'an'ı kolayca söker miyim?'' Ötekiler gülmeye başlayınca Mehmet hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktı. Neden olduğunu kendisi de bilmeden başını önüne eğdi. İstanbullu yavaşça sordu.
''Bedri Efendi, niçin hep namusçulara musallat oluyor?''
''Namusçu olduklarından.''
''Anlıyorum, hazin şey.'' ''Hazin ama bir bakıma haklı.''
''Haklı olamaz, çünkü bunlar maksadı sezemiyorlar ki, büsbütün şaşırıyorlar. Bir kötülüğü bir başka kötülük ile tedavi etmek mümkün değil.''
''Bizim Bedri hiçbir şeyi tedavi etmek gayreti göstermiyor ki, eğleniyor.''
''Ben insanlarla eğlenilmesini sevmiyorum.''
''Sen insanları mahpus etmeyi de sevmiyorsun ama beyim, kanun bu işi pek seviyor.''
Kayseri'li Tevfik garip olduğu için Malatyalıların birçok hususiyetlerini tenkit etmekten hoşlanıyordu. Güzel yüzünü astı.
''Ben Bedri Efendi'ye bu işleri hiç yaraştıramadım.'' dedi. ''Kendi kredisini de düşürüyor, fıkaralara da yazık.''
''Siz yalnız yazık dersiniz, aferin herif namusunu temizlemiş dersiniz. Herkes de öyle söylüyor. Lakin bir lokma ekmek isteseler veren bulunmaz.'' Bedri'ye gelince söver sayar ama kumarda kazanırsa bunlara para dağıtır. Kayserili Tevfik gönülsüz gönülsüz tasdik etti.
Orası doğru, eli açık bir adam, lakin o huyu olmasa.
İstanbullu kederle gülümsedi. Dünya tersine dönmüş Tevfik, iyi adam bile iyiliği fenalıkla beraber yapıyor. Galiba bir gün gelecek hepimiz yalnız iyilik yapmaktan hem korkacağız hem utanacağız. Cezaevinin o sıralarda mevcudu 350-360 arasındaydı ve iki günden beri esas defterlere göre iki kişi fazla çıkıyordu. Mahkum defterini saydılar 182, mevkuf defterini saydılar 173. Para cezasından da iki kişi var, yekün 357. Ekmek defteri de tadat edildi, 8 kişi ekmeksiz olduğu için işte ha asılı cem 349. Gel gelelim iki günden beri, daha doğrusu iki gün iki gecedir içerisi sayılıyor, mahpus iki kişi fazla görünüyordu. Başgardiyan İstanbulluya kim bilir kaç defa tekrar hesaplattırdı.
''Yaz bakalım beyim, 11 karı koğuşu, 14 çocuk koğuşu, sağ alt koğuş 81, sol alt koğuş 82, sağ üst koğuş 79, sol üst koğuş 92, topla şunları Allah sen.''
''Topla diyorsun ama benim hesabım kuvvetli değildir ki. Sen bu hesabı tahsildarlara yaptırmalısın.''
''Neye şaşırıyorsun? Dışarıda ahval perişan olduğundan ekmek bulmak gayet müşkül olup iki kişi ziyaret günü içeri kaçmıştır.''
''Alayın sırası değil beyim. Müdür bey bana kızıyor. Hele şunları vur birbirine.''
''Alay mı? Yahu ben doğru söyledikçe bu bizim millet alay zanneder. Gözünü aç sergardiyan. Buğdayın kilosu 100 kuruş. Burada tayım bedava. Duyan olursa iki kişi değil 200 kişi gelir. Jandarmalara tembih et. 19-9'a 9 elde var bir. Jandarmalara tembih et. İçeriden dışarı kaçan olmaz. Duvardan atlayı vermesinler dersin.
9, elde kaç vardı? Elde 1, 2, 3, 11, 19, 26, 35, 359.
2 mahpus fazlamız var.
Ser gardiyan, bu iş gayet tehlikeli bir hal aldı. Aklın varsa iki kişiyi gizlice bırakıver. Beni bırakırsan müddeyi umumiye gidip söylemem.
Ah, bizim elimizde olsa. Hele bir daha yazı verelim. Şuraya şu temiz kağıdı çek.
Baş gardiyan artık rakamları ezberlemişti. Gözlerini tavana dikerek yazdırmaya başladı.
Karı koğuşu 11, çocuklar 14. Alt sağ koğuş 81.
Netice tabii değişmedi. Kanuna rağmen Malatya cezaevinde iki tane suçsuz vatandaşın yatmakta olduğu rakamların belagatli diliyle meydana çıkıyordu. Baş gardiyanda nihayet telaş başlamıştı. Bir kişi noksan çıksa maazallah bu telaş iki gün evvel kıyametleri koparırdı. Galiba fazla mal göz çıkarmaz diye düşünmüş, aldırmamıştı.
Müdür bey gelecek, gelirsen mevcudu tamam isterim, sonra sen bilirsin dedi. Aman beyim, kalk şunları beraber sayalım.
Şimdi herkes bahçede, koridorda, atölyede, gece sayarız.
Gece mi? Müdür bey gelecek diyorum. Ben şimdi hepsini koğuşlara tıkarım. Herkes 5 dakika yatağının üzerine oturuversin. Geberirler mi bu reziller?
Düdükler çalındı, gardiyanlar koşuştu. Mahpus gülüşerek, homurdanarak, ümitsizlikle başını iki tarafa sallayarak koğuşlara girdi. Koğuşları görmedikçe sefalet kelimesinin lisana hangi sebepten girdiği ve nerede kullanılacağı anlaşılmaz. Herkes betonun üzerinde yatıyordu. Ranzaların beheri 84 liraya çıkıyormuş. Karyola getirmek, tahtadan kerevet yaptırmak şimdilik nedense yasaktı. Dünya üzerinde kaç çeşit çul, kilim parçası, halı eskisi, çuval, bez hazır varsa yerlere serilmişti. Bunların üstüne, duvarların dibine minderler, yataklar toplanmış duruyordu. Pencere işlerine kaseler, tabaklar, tuz tabakları, sabun kutuları, küçük çıkınlarda biber, nane, bulaşık bezleri, cigara tablaları, kurutulan meyve çekirdekleri koyulmuş, duvarlara erzak torbaları, elbiseler, kasketler, çay ibrikleri, yarım gaz tenekeleri, bağlamalar asılmıştı. İnsanların mütemadi kederi ve öfkesi bütün bu eşyaya ve duvarlara sinmiş gibi içeri girenlerin yüreğine birdenbire merhamet ve ürperme çöküyor. Hele gece olup tavandaki 25 mumluk ampuller yanınca ancak evinden uzakta kalmaya mecbur köylülerin duyabileceği iflah etmez gurbet hissi ve yalnızlık afeti de bütün bu uygunsuzluğa karışıyordu. Karanlıkla beraber başlayan Kürt kavalı geç vakitlere kadar kaybolmuş çocukların korkusunu ve şikayetini uzatır dururdu. Kürtler iki kere ezilmiş, bütün milletler gibi insanların yüzüne daima gülümseyerek keder ve korkuyla bakarlar ve bu gülümsemeyle bu korkulu bakışlar koğuşa yaraşırdı. Mahpushane köylüler için bir çeşit hastalıktır. Dermanı yok, bu cenabet illetin dermanı yok bey. İstanbullu saymaya başlayınca birisi yumuşak yumuşak sordu.
Af var mı beyim?
İstanbullu gülerek başını salladı. Artık hepsi küçük sesleriyle tek tek konuşular.
Af olmaz mı? Hükümet uykusunu kaybetmiş. Ben burada padişahlık edeyim, tahta oturayım da. Hem de koca hükümet olup ne demek diye uyku arası zıplıyormuş.
Verirler öyleyse, görürsünüz, affı bize verirler.
Verirlermiş ama ırzına geçeriz diye korkuyorlarmış.
Bu af dediğinde dişi mahluk mu?
Dişi mahluk, sen ne sandın?
Öyleyse hesap af hesabı değil.
Ya ne hesabı?
Kayıp hesabı, bizden biri inşallah kaybolmuştur.
Çobanlığın zorluğu burada, bakarsın hayvanlardan birisi noksan. Arayıp bulacaksın, mal canın yongası.
Susun yahu, biz vazife görmeyecek miyiz?
Vazifeye canım kurban olsun baş efendi, biz Murat Bey'le konuşuyoruz. Bey, eksik miyiz, fazla mıyız?
Fazlayız Abuzer, iki kişi fazla çıkıyor. Bak bakalım yabancı var mı?
Yabancı ne demek? Türk umum Türk demektir. Hep kardeşiz. Sen şu dağdan, ben bu dağdan. Gazete ne yazıyor beyim?
Aman, gazeteden de haberi var. Bu nasıl bir Kürt?
Beğenmedin mi? Aslan gibi bir Kürt.
Oğlum, Kürt'ün aslan gibisi olmaz. Eğer bunu gazeteden öğrendiyse belli bir şey. Gazeteler yalan yazar.
Saymadan bir netice çıkmadı. 359 rakamı sanki cezaevi idaresiyle iddiaya girmişti. Müdür bey telaş içinde geldi. Her zaman gelirken ve giderken telaş içindeydi. O kadar yumuşak bir adam olduğu halde bu telaşın sebebini İstanbullu bir türlü anlayamıyordu. Baş gardiyana yukarıda İstanbulluyu sinirden öldürecek kadar manasız suretle bağırdı. Nihayet bir gardiyan,
"Murat bey, müdür seni çağırıyor," diye posta geldi.
''Hayrola müdür bey,
Ben istifa edeceğim. Artık Ali de vazifeye bakmıyor. İstifa edeceğim. Gidip dut kurusu satacağım. Ben bıktım.
Ne olmuş? Telaşlanma canım.
İki kişi fazla geliyor. İki kişi.
Canım, defterlerde bir yanlışlık vardır.
Katip nerede?
Katip geldi gitti. Başkatip çağırmış.
Ya ben ne halt edeyim? Katip hafız imiş. Türkü söylemeye çağırıyorlar.
Kabahat senin. Şuraya bir daktilo alalım dedim.
Etme birader, benim eğlenecek sıram değil. Bir de daktilo eksikti. İşte bizim katipten hala daktilo mu olur? Götürüp yanağını okşuyorlarmış. Namusun berbat oldu.
İyi türkü söylediğinden kanları kaynıyordur. Sen şöyle otur, bir kahve pişirsinler.
Kahvenin sırası mı? Ali! Eşek herif!
Buyur.
Mahpusu bahçeye cem et. Bir masa ile iki iskemle çıkarsınlar. Defterleri götür. Defterleri sen götür. Bir de esas defterleri kaybolur. Yahu siz beni astıracak mısınız?
İstanbullu müdür beye bir cigara verdi. Ali pencereden dışarı işaret etti.
Kırmızılı geçiyor, koş müdür.
Hangi kırmızılı?
Vay canına, bu kıza gittikçe bir hal oluyor, şuna bak. Tövbe yarabbi, Allah beterinden saklasın. Sen de şimdi bana kız gösteriyorsun, ne halt edeceğiz?
Canım müdür bey, eksik olmasında fazlanın zararı yok.
Nasıl zararı yok?
Daktiloyu kenara bırakarak küçük masayı koşturdular. Ser gardiyan Ali Efendi defterleri koltukladı. Müdür bey dışarı gidecekmiş gibi şapkasını başına geçirdi. Tesadüfen olsun kurdelenin fiyongasını sola getiremiyordu. İstanbullu her zamanki gibi ihtar etti. Müdür bey her zamanki gibi evirip çevirip şapkayı yine yanlış giydi.
Radyo bakarsan seninkiler yenilecek.
Kim benimkiler?
Ruslar.
Neden benimkilermiş? Kuvayi Milliye'ye sandık sandık altın, gemiler dolusu tüfek cephane verirlerken ben iptidai mektebine gidiyordum. Eski harflerle Elif Bağ okuyordum. Şimdi benimki mi oldu?
Ruslar yenilecek.
Zannetmem. Stalingrad düşmüş mü?
Düşmemiş ama bir şey de kalmamış.
O bir şey, mühim meseledir.
Canım efendi, bok mu kaldı, dünya kadar toprağını aldı.
Almak marifet değil, oradan çıkmak marifet. Bu iş baba hırsız tuttuma dönecek, görürsün.
İngiliz kalleşlik ediyor. Hani ikinci cephe?
Elbette kalleşlik edecek. Onun da zenaatı o. Bak görürsün, işte buraya yazıyorum müdür bey. Hitler'in eline Malatya cezaevi de geçmeyecek.
Neme lazım herif, Allah için yiğit herif. Dünyayı önüne kattı. Yenilirse de kabadayılıkla gidecek, helal olsun.
Birisi evini bassa, karının ırzına geçse neme lazım yiğit herif der misin?
O nasıl söz?
İşte dost doğru bir söz.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
Yahu müdür nasıl dokunmadı? İşte ayağında kundura yok, şu haline baksana. Müdür terbiyeli bir çocuk gibi eğilip kunduralarına baktı. Bunların yüzü parça parça olmuş, bombeleri çökmüş, topukları çarpılmıştı. Bakıştılar. Müdür kederle gülümsedi.
Allah hepsinin belasını versin. Doğru. Ala vere, dala vere, Kürt Mehmet nöbete.
Adı Mehmet olduğu için bu söz kendisine pek münasip düşüyor. Her tekrarlayışında seviniyordu. Cezaevi avlusu küçük taşlarla dolu, çır çıplak bir toprak bahçesiydi. Çimento ve kireç tozları toprağına o kadar sinmişti ki, oraya her çıkışında yapılmakta olan bir binayı insan arıyordu. Güneş burada daha kuvvetli, daha parlaktı. Duvarlar üzerlerinde jandarmaların gezinmesi için alçak yapıldığından bahçe ferah görünüyordu. Kenara betondan bir havuz yapılmıştı. Bir karış derinliği olan bu havuzun üzerinde ince borudan 12 musluk akıyordu. Muslukların çoğu bozulmuş, kopmuş, su lüzumsuz yere akmasın diye buralara bezden ve ağaçtan tıkaçlar konulmuştu. Mahpusları doğru saymak istisna edilirse işi pek iyi bilen baş gardiyan masa ile iskemleleri kapının yanına gölgeye koymuştu. Müdür bey birisine, İstanbullu birisine oturdu. Evvela mahkum defterini açtılar. Anadolu'nun her mıntıkasından fazla burada isim benzerliği vardı. Malatyalılar, Malatya'nın hacısı Besni'nin vakkası, Urfa'nın Vahabı, Hekimhan'ın Ali Seydi'si, Adıyaman'ın Abu Zer'i pek boldur derlerdi. Mahkum defterinin birinci numarası Hüseyin Oya aitti. Mahalle bekçisini öldürdüğü için 933'teki aftan istifade edememişti. 15 sene 4 aydan beri yatıyordu. Adı okununca başını iki yana sallayarak sırtında arkası tamamıyla kopup düşmüş paltosunu kavuşturarak sola geçti. Başını iki tarafa sallamasının sebebini İstanbullu merak edip sormuştu. Küçüklüğünde tepesini ustura ile kazıtıp perçem bırakmışlar, alnındaki kâkülün ucuna para ve nazarlık bağlamışlar. Çocuk gözünü kapatan bu çıngırdakları her saniye bertaraf edebilmek için başını sallamış, senelerce aynı hareketi yaptığından artık huy olup kalmıştı. Önden de arkadan da bakılsa yorgun bir öküzü hatırlatıyordu. İkinci mahkum İsmet Paşa'nın uzak akrabalarından dokumacı Hamdi'ydi. O kadar zayıftı ki her an nefesi tıkanmış da boğulacakmış gibi insana sıkıntı veriyordu. Üçüncü numarada Yemenici Mehmet Emin. Dördüncüsü. Mahkumlardan sonra mevkufların yoklaması başladı. Bu defterin de en başında idama mahkum edilmiş bulunan Necdeli Ali bulunuyordu. İdamlıkların hazin bir talihi var. İdamlık mahpus asla mahkum defterine kaydolunmaz. Evrakı bozulmazsa bir gece saat 3'te götürülüp asılır. Ertesi gün mevkuf defterindeki kaydına kırmızı mürekkeple hükmün infazı yazılır. İstanbullu okuyup dururken kızını öldüren Mehmet sıradan çıkıp azametle yaklaştı.
Beni de okuyuver beyim.
Dur sıran gelsin.
İyi ama bizim işimiz var.
İstanbullu şaşırarak başını kaldırdı. Kezban'ın babası omuzuna bir torba asmış, bu torbanın içine kalın bir kitap, galiba Kur'an koymuştu. Müdürle akraba olduğundan adeta şımarıyordu. Müdür dalmış gitmişti, yoklama sesi kesilince işi fark etti.
Ne oluyor diye sıkıntıyla sordu.
Hiç. Kezban'ın babası atıldı.
Mehmet Bey diyorum ki beni evvela okusun, benim işim var.
Ne? Ne diyorsun herif?
Beni evvel okutuver, işimiz var, Kur'an okuyacağız.
Kur'an mı? Sen mi okuyacaksın? Ulan sen okumabilir misin?
Bilmem.
Öyleyse, ulan rezil, yıkıl.
İyi ama evvela okuyuverse.
Git, git dedim, gitsene eşoğlusu. Elini o kadar şiddetle salladı ki sanki bu şiddetle ayağa kalktı. Mehmet korkarak geri çekildi. Mevkuf defteri bittikten sonra ekmek defterini beriye aldılar. Adı okunan sıçrayıp içeri giriyordu. Sıra Mehmet'e gelince müdüre de İstanbulluya da darılmış olduğu pek belli olan bir yavaşlıkla duvarın dibinden ayrıldı. Kur'an torbasını bir eliyle göğsünden iki karış ileride tutarak bahçeyi terk etti. Müdür arkasından Allah beterinden saklasın diye omurdandı. İstanbullu güldü. Aldırma cezası daha tasdik edilmedi. Allah imdada yetişsin diyerek namaz kılıyor, okuyor.
İyi ama okuma bilmez ki.
Burası neresi müdür bey, dakikada öğretmişlerdir. Arapça değil mi? Uydur uydur oku.
Tövbe de günah yahu, bu dünyada akıl kalmamış mı?
Ya kalmamış yahut lüzumundan fazla.
Yahu ben bıktım, haydi karıları çocukları da sayalım. Müddeyi umumiliğe gideceğim.
Kadınlar koğuşunda 11 kişi vardı. Adile'nin anası çocuğunu kucağına almıştı. Müdür Adile'nin yanağını okşadı, çocuk koğuşunu sayarken yer değiştiren küçük Kürt çocuğunu tokatladı. İki kişi tahliye edildiği halde deftere işlenmemişti. Adları okununca arkadaşları bu hakikati meydana çıkarmışlardı. Müdür bey hafız katibe söve saya tahliye tarihlerini işaretledi. Şapkasını alel usul ters ters giyerek çıkıp gitti. İstanbullunun ilk işi tayıncı seferi çağırmak oldu.
Bana baksana.
Buyur beyim, Tözey çamaşırları yolladı.
Onu bırak, Kezban'ın babası var ya.
Mehmet, biliyorum.
Boynuna bir Kur'an asmış, okuyor mu?
Okuma bilmiyormuş, geleli 20 gün olmuyor. Nasıl öğrenmiş?
Adam gibi okumuyor.
Ya, işte kitabı önüne alıyor, yapraklarını çeviriyor. Hani sen şu kitabı çevirirsin?
Sefer Fransızca lügatı gösterdi.
İşte öyle çeviriyor. Elsi yaprağı bir bir çevirirsen okumuş gibi sevabı varmış.
Kim söylemiş?
Şeyh Yusuf.
Kitabı da o satmıştır.
O sattı 5 liraya.
Sefer gittikten sonra İstanbullu bir cigara yaktı ve birdenbire Mehmet Akif'ten bir mısra hatırladı. Din de kürkün aynı olmuş, ters çevirmiş giymişiz.